Ayrım 12.
Rebiş Cemal'i soruyordu. Cemal kara kaşlı, kara gözlü, uzun boyluydu. Sümbül kadının ise aklında Bekir vardı. Bekir orta boylu, pembe yanaklı, mavi gözlüydü. Eh, esmer sayılır, kısa sayılmaz. Zeliş cevaptaki belirsizliği gidermek için ikinci bir soru sordu. Yakında mı, uzakta mı oturuyor? Sümbül kadın Bekir'in tarlasının bulundukları yerden yürüyerek en geç bir çeyrek süreceğini hatırladı. Yakında, çok yakında, burnunuzun dibinde, şuracıkta. Ana, iki kız bakıştılar. Durum açıktı. Sümbül kadın eliyle Cemallerin tarlasını işaret ediyordu neredeyse. Kızların yüzü güldü, analarının içine kurt düştü, sordu. Hanesi nasıl, kalabalık mı? Sümbül kadın hemen atıldı. Bir canı var, Allah'tan başka kimsesi de yok. Tam arayıp da bulunmaz kısmet. Bu defa da anaların yüreği rahatladı, kızların suratı asıldı. Zeliş tekrar sordu. Yakında şuracıkta oturuyor demedin mi? Cemallerin tarlasını işaret ediyordu Sümbül kadına. Sümbül kadın eliyle daha uzakları işaret ederek karşılık verdi. Yakında dedimse bir çeyrek ötede. Zeliş geriledi. O boşnaksa avucunu yalasın. Parası pulu kendinin olsun. 40 kere falım da çıksa gene varmam ben o suratsıza. Sümbül kadın ötesini berisini toparladı. Kim olduğunu ben ne bilirim a kızım. Ben buralarda kim oturur ne bilirim. 2 yıl oldu belki adımımı atmadım. İnsanın kısmeti bilinmez ki. Bugün istemem dersin, yarın koşa koşa varırsın. Ben bu yaşıma neleri gördüm. Zeliş tarağı kardeşinin eline verdi tekrar. Öyleyse beni de görürsün. Tara kız saçlarımı. Sümbül kadın o günden sonra 3-4 günde bir, 2 hafta süreyle Recep'in çardağına uğradı. Her gidişinde açtığı fallarda mavi boncukla gümüş kırklık birbirine uzak da düşse, yakın da düşse sonuç değişmiyordu. Para ile Murat Zeliş'in kapısını birlikte çalıyorlar, bir de delikanlı kenardan kenardan eve giriyor, düşman çıkıyordu. Kadının ikinci gelişinde maksadı az çok anlaşıldı. Üçüncüsünde Zeliş'in kadını Bekir'in yolladığından şüphesi kalmadı. Kadın ondan sonra 2 defa daha uğradı, soğuk karşılandı. 4. falında başka yollara başvurmaya başladı. Bu kısmeti tepersen ardından 3 yıl kapını hiçbir erkek çalmayacak. 3 yıl sonra birine varacaksın, sarhoş çıkacak. Her gün seni dövecek. Bu da fayda vermeyince son gelişinde Zeliş'in kulağına eğildi. İstersen bütün bohçam sana kalsın. Bekir ağa bunların hepsini sana yolladı. Zeliş Sümbül kadını kolundan tuttu, yüzünü geldiği yola çevirdi. Yeter yorulduğun Sümbül kadın, misafir gibi oturacaksan otur, oturmazsan hadi geldiğin yere. 3 arşın basmaya satılacak gönül yok bende, boş yere zahmet etme. Sümbül kadın bunun üstüne kör Fehmi'yi görüp pes dedi. Bugüne kadar böylesine rastlamamıştı. 4. Bölüm Nadas 1. Güz Türküsü. Size mi öyle gelir yoksa gerçekten öyle midir? Kesin olarak bilemezsiniz. Ağaçların, bağların, meyveli zamanlarında gördüğünüz yeşilleriyle hasattan sonraki yeşilleri arasında bir değişiklik fark edersiniz. Bağ bozumu, bademlerin, cevizlerin çırpılması, tütünlerin köklenmesi çok kısa aralarla birbiri ardından gelir. Bozulan bağların, çırpılan ağaçların yeşilleri daha bir kararır, keyfini yitirmiş gibi durur. Bağlar arasında nadasa hazır çıplak, boz renkli tütün tarlaları bu görünüşe daha da hüzünlü bir renk katar. Gökte el kadar bir bulutun görünmediği günlerde bile beklenen bir yağmurun sıkıntısı bir gölge gibi ovanın üstünde dolaşır. Bir deve kolunun çanı havada uzun zaman vurur. Tek atlı bir yük arabasının uzaklarda bir yerde bozuk bir yolun taşlarına çarpa çarpa ilerlediği duyulur. Açtığınız küçük bir tepenin gerisinde kekik kümeleri arasından birkaç adım önünüzden bıldırcın üveyik sürüleri havalanır. Yükseklerden çağrışarak geçen bir yabani ördek sürüsü, bir turna dizisi çoktandır etrafınızda leylekleri, kırlangıçları görmediğinizi hatırlatır. Bütün yaz yakınlarınızda bir yerde öten saka kuşları, iskeletler vardı. Bu sonbahar öğleden sonrasının duygulu sessizliği yavaşça kulağınıza fısıldar gibi onlar da gitti. Günler kısaldıkça 2'de 1'de geç kalırsınız. Geç kaldığınızı hatırlarsınız. artık uzun yaz günlerinin ardından yaşamadığınız, yaşayamadığınız, daima geç kaldığınız, içinize yerleşen bir duygudur. İlk bulutlar yükseklerden uçar gider. Eylül sonlarına doğru bir ikindi üstü hava kapanır, tekrar güneş açtığı zaman yol kenarlarındaki küçük çukurlarda göğün yıkanmış, paklanmış, maviliğini yansıtan su birikintileri vardır. Birkaç gün sonra kesiklere düşen tohumlar çatlayıp yeşermeye başlar. Bağlarına yazlığa çıkanlar ilk yağmurlardan önce kasabaya göçmüşlerdir. Onların ardından kırman dallarını boşaltan tütüncüler çardaklarını söker. Kasabada oturacak evi olmayan yarıcılar, aylıkçılar, bağ sahiplerinin ardından yazı geçirdikleri çardakları bırakıp onlardan boş kalan bağ kulelerine geçerler. Tarlasında zeytini olanlar, kızıl kuru dedikleri zeytinlerin olgunlaşmadan yere düşen tanelerini ellemek için göçlerini geciktirir. Bağ yollarının devamlı yolcuları bu yarıcılar, aylıkçılar, 3-5 ağaç zeytin sahibi küçük ekicilerdir artık. Bunların dışında bazen bir avcı, bazen oduna giden bir delikanlı, bazen de bir kır bekçisiyle selamlaşırsınız. Kızıl kuruların düşmeye başlamasıyla omuzlarında boş kükürt torbaları, kırlara yayılan küçük zeytin hırsızları sizin kim olduğunuzu uzaktan kestirmeye çalışırlar. Sabahın erken saatlerinde bir de ikindi üstü, bir araya ilerleyen ikili üçlü başka çocuk gruplarıyla da karşılaşırsınız. Siyah önlüklü beyaz yakalı kara pabuçları kabaralı, ilkokul çağında örgülü saçlı kızlar, yaşlarından 3-4 yaş büyük görünen oğlanlar. Ellerinde okuma kitapları, incecik defterleri, her sabah damlarından küçük adımlarıyla en az 3 çeyrek 1 saat çeken kasaba ilkokullarına iner, her ikindi üstü damlarına dönerler. 2. Evdeki hesaplar. Ekim ortalarına yaklaşıyordu. Recep çardağını bozmamıştı daha. Dediğine bakılırsa tarlasındaki 6 ağaç zeytinin kızıl kurularını elledikten sonra kasabaya taşınacaktı. Kör Fehmi bu haberi alınca Bekir'e, "Öyleyse haftaya kalmaz inerler," dedi. Bekir her zamanki gibi güvensizdi. "Öyle der ama bilmem ki." "Ana ürünü beklemeyecekler mi?" "Beklemeyeceğiz," der. Cumhuriyet alanındaki kahvelerden birinde oturmuşlardı. Sümbül'ün aracılığından ümit kestiklerinden beri ne zaman buluşsalar, Zeliş'i ne zaman kaçırabilecekleriydi konuşma konuları. Dışarıda bir çeyrekten beri yavaş bir sonbahar yağmuru yağıyordu. Fehmi kahvenin önünde oturdukları alana bakan camı eliyle sildi. Bekir'in dizine bir şaplak attı. "Bu sefer dediği doğru, hiç meraklanma. Hesabına göre ana ürünün ellenmesine bir ay isterdi daha. Komşuları güvenilir insanlardı bir. İkincisi de kış, hızlı yağmurlar neredeyse bastıracaktı. Kızıl kuruları yerde bırakmadıklarına, topladıklarına göre ağaçtaki ürünü önce çırpıp sonra toplayarak çalmaya kalkışmak kolay değildi. Bu sebeple Recep'lerin oturup daha 1-1,5 ay ana ürünü çırpmak için tarlada beklemelerine lüzum yoktu. Zamanı gelince tayfası ile 2 gün ardı ardına gelir, ağaçlarda ne var ne yok toplar giderdi. Bütün bunları açıkladıktan sonra Bekir'in dizine bir şaplak daha attı. "Sen göç gününü öğren, gerisi kolay." Az sonra yağmur dindi, Bekir tarlasına dönmek için kalktı, aradan 3-5 dakika geçti. Fehmi camdan, alandan geçen taksi şoförü Külüstür Necmi'yi gördü. Cama vurdu, çağırdı. Necmi öyle el yüz işaretleriyle dışarıdan kendisinin ne maksatla çağırdığını sordu. Fehmi karşılığında açıklamada bulunmadı. Eliyle 1-2 kez daha içeriye gelmesini işaret etti. Necmi karmakarışık saçları, makine yağının kapkara ettiği elleriyle geldi, ayakta dikildi. "Nerelerdesin lan itoğlu it? Nerede olacağım ananın?" Yanında bir sandalye gösterdi. "Otur hadi, uzatma." "Oturamam, işim var şimdi. Ne söyleyeceksen söyle." Kör Fehmi Necmi ile arasında kalan nargilesini az kendisine doğru çekti. Bekir'in kalktığı sandalyeyi işaret etti. "Otur lan, boksoyu sen de açtırma ağzımı şimdi." Necmi onun gösterdiği sandalyeyi ayağıyla hafifçe itti. "Biz senin gibi haybeden geçinmiyoruz ahergele. Alnımızın teriyle yaşıyoruz. Daha sabahtan beri siftahım yok. Benzin parasını çıkaramadım namussuzum. Ne yapalım oğlum? Bulamadık ki bir enayi boşnakta biz beslesin." "Beter ol Deyus. Sen bu kafayla daha beterine de müstahaksın. Karnın doyduğuna şükret, otur da dinle. Senin iyiliğin için çalışıyoruz. Senden gelecek iyiliğin. İki köylü vardı, güvenlikli, onları arıyorum. Beni sormuşlar az önce. Kör Fehmi az önce gösterdiği sandalyeyi ayağının ucuyla geriye itti. Otur da bakarsın gene. Otur eşek oğlu eşek. Gene bilmezsin kıymetimi. Bir çay iç hadi. Necmi bu kadar tatlı söze dayanamadı, oturdu. Merhaba, merhaba. Aklı iki güvendikteydi hala. Az önce 6 numarayla uyuşamamışlar, beni aramışlar. Gene ararlar. Garsona çay söyledi, devam etti. Azıcık yüzün gülsün lan Nemrut. Allah'ın günü somurtmasana. Necmi'nin derdi hep aynı dertti. İki avucunu kuvvetle dizleri üstüne indirdi. Nankör bu köylüler abi, nankör. Ne oldu gene? Ne zaman başka arabayla uyuşamazlar, anlaşamazlarsa beni ararlar. Başları sıkıştı mı aman Necmi abi. Rahatladılar mı saçarlar paraları öbür arabalara. Her sefer derim kendi kendime, bırak kerataları sen de götürme. Gene yürek yufka, azıcık yüzüme güldüler mi dayanamam ki. İnsanız abi ne de olsa, başkalarının yaptığı gibi yapmak gelmez elimizden. Eski mi eski, 39 modeli bir taksisi vardı. Hemen hemen arabanın değişmemiş parçası kalmamıştı. Karasörünün kimi yeri marangoz, kimi yeri tenekeci elinden çıkmıştı son defa. Arka kapı camlarından birinin yerini bir mukava parçası almıştı. Öbür camlar ön camda dahil ya kırık ya çatlaktı. Kırık parçalar iki taraflarından birbirine telle bağlı iki gazoz şişesi kapağı arasına sıkıştırılarak tutturulmuştu. Necmi'nin iş saatleri dışında elinden onarım araçları düşmezdi. Doğrusu kimse gönlün rızasıyla binmezdi taksisine. Bu durumda onun her sefer alınganlığına yol açardı. Söyle, bugüne kadar duydun mu yolda bıraktığımı kimseyi? Duymadım. Daha ne isterler bu kerhaneciler bilmem ki. Hava biraz kaygan, öbür arabalar sizin köyün yolu bozuk. Bu havada gidemeyiz dediler mi? Neredesin Necmi abi? Öbür arabalara paraları çıkışmadı mı? Aman Necmi abi. İmarethane miyiz be? A kerhaneci, başın sıkıştığı zaman geldiğin gibi rahatlayınca da gelsene. Ah abi ah, koymadık 3-5 kuruş kenara, tamir tamir, parça parça anamız ağladı bu kadar yıldır. Boğaz kalabalık, şöyle az kullanılmış bir Amerikan arabası düşürebilseydim ben de. Söyle bakalım niye çağırdın beni? Çay geldi. Kaç gündür gözüm sendeydi. İyi ya, gördün işte, söyle. Birkaç güne kadar iyi bir iş var sana. Nerede? Şuracıkta. Necmi düşüncelendi. Kimin kızı gene? Görünce tanırsın. Rızası var mı? Var elbet. Kimin kızı söyle. Orası senin üstüne vazife değil. Sen sadece hazır ol, gününü bekle. Necmi dişlerini sıktı, masanın üstündeki çay bardağını elinin tersiyle Fehmi'nin önüne doğru itti. Ulan it, matrak mı geçiyorsun benimle? Eşek oğlu eşek, yapacağız işi sorup öğrenmeyelim mi? Kör Fehmi aynı hareketle tabağı yerine itti. Nankörlük etmesene lan aç köpek. Bugüne kadar benim kancıklığımı gördün mü? Ben arkadaşımı düşünmez miyim? Benimle girdiğin hangi işten sual soran oldu sana? Çay tabağı tekrar Kör Fehmi'nin önüne fakat daha yumuşak bir hareketle itildi. Geldi gelmedi orası benim bileceğim iş. Çoluk çocuğumuzu düşünmeyelim mi? Senin gibi berduşların her dediği işe benden başka sormadan kim peki der lan inek? Savcı gibi kurulmasana karşımda. Kanunları yalnız sen mi biliyorsun? Bizim okumamız yazmamız yok mu? Kör Fehmi'nin tabağı yerine itişi daha da yumuşak oldu. Senin çoluk çocuğun var da bizim yok mu? Serseri kerata. Tabak olduğu yerde kaldı. Peki nerede bu iş? Şuracıkta, 4 yol ağzında. Sonra 4 yol ağzında bekleyeceğiz, kız gelecek, arabaya aldık mı küp alana. Senin işin o kadar. Yarım saat, hadi bilemedim 1 saat. Necmi az düşündü. 60 lira isterim. Yok deve, sermayesini iste bari. Utan ulan. Sen bilirsin. Temizinden 30 lira ayırdım sana. Sadaka mı dağıtıyorsun? Pazarlık uzadı, 50 liraya kapandı. Kör Fehmi bu iş için Bekir'den 75 lira koparabileceğini hesapladı. Necmi tekrar düşündü. Kızın gönlü yoksa, bağırır çağırırsa ben yokum hesapta. Bırakır kaçarım. Sen bağırıp çağırmadan kaçan kız gördün mü? Ben bilmem. Numaradan 1-2 bağırıp çağıracak elbet. Ele güne karşı adet böyle. Adet olduğu kadarını ben de anlarım. Sen işine bak, gerisine karışma. O kadar. Paramı peşin almadan Urla'dan çıkmam bir. Bir de baktım ki kızın gönlü yok, bağırması yalana benzemiyor. Hepinizi aşağıya, yallah haydut kerhaneci. Kör Fehmi nargilesini uzun uzun tokurdattı. Necmi'nin sözünü bitirmesini bekledi. Ona da peki lan, ne desem peki. Başka mızıklayacak yerin kaldı mı? Göster bakalım erkekliğini. Bizim gösterecek erkekliğimiz kalmadı oğlum, iyi diş ettiler. Erkeklik senin gibi aygırlara kaldı kala kala, yabanın ayısı. Tabağını son defa Fehmi'nin önüne itti. Hadi bakalım, çok çene çaldık. Bir de aşağıdaki kahveye ineyim de şu köylülere bakayım. Gideceklerse erkenden yola çıkalım. İşin olacağı zaman bir gün önce beni gör. Eyvallah. Fehmi nargilesini eğip başını hafifçe salladı. Kahveden çıktıktan az sonra tarlasına dönen Bekir, dört yol ağzına yaklaştığı sırada 100 adam önünde eşeği üstünde giden Recep'i gördü. Altındaki hayvan genç, önündeki giden bir dişisini görünce zaptolunmaz cinslendi. Sahibinin ayrıca dürtüklemesine sıra kalmadan hemen kulaklarını dikti, hızlandı. Anıra zırlaya bir solukta önündeki hayvana yetişti. Bekir bu anırtıları kuyruğunu zevkle titrete titrete ne kendisine ne de Recep'e önem vermeden dişisinin üstüne saldırışları arasında başına, boynuna, karnına indirdiği tekme, yumruk, yular darbeleriyle hayvanı zapt etmeye çalışarak komşusunu selamladı. Selamun aleyküm. Gel gelelim hayvan durmak bilmiyordu ki. Çüş be meret, çüş be namussuz. Recep'in hayvanı büzüldü, küçüldü, titremeye başladı. Deh be gavurun kancı. Aleyküm selam, deh. Ne var ne yok, çüş. İyilik sağlık, deh, sen öne geç, deh. Recep yularını kastı, hayvanını solun kenarına çekti, yol verdi. Bekir öne geçti. Daha bir zaman hayvanın arkasında kalan dişisiyle ilgisi devam etti. Bu süre içinde konuşmalarında birbirlerine söyledikleriyle hayvanlarına söyledikleri karıştı durdu. Bak önüne be gavurun kancı, çüş be domuzun dölü. Sonunda yediği tekmelerin, yuların etkisi altında hayvanın kuyruğu gevşedi. Nereden böyle? Yahaneden gelirim. İki torba kızıl kuru indirdim. Eh, bereketli olsun. Yağmurdan sonra açan gökte iri bulutlar çözüle çözüle dağılıyordu. Bir bulut üstlerini gölgeledi. Az daha gittiler. İndirecek gene. Bırak indirsin. Islanmışsın be Recep ağa. Nasıl geçinirsiniz çardakta? Görürsün işte, erimeyiz. Kısmetse taşınmanız ne zaman? Cuma'dan sonra inşallah. Hayırlı olsun. O akşam hafif bir yağmur serpeledi, ertesi gün hava birkaç defa açtı kapadı. Akşama doğru bulutlar iyice alçaldılar. Kasvetli bir karanlık indirdi, ısı düştü. Azdıkça azan bir rüzgar çıktı ilkin. Ardından şimşekler gök gürültüleri arasında yılın ilk kuvvetli yağmuru boşandı. Bütün yaz kurudukça aralıkları artan çardağın örgüleri arasından rüzgar önüne kattığı yağmur damlalarını çardağın içine atıyordu. Yukarıdan Poyraz yönünden giren bol sızıntılar az sonra çardak halkına nereye sığınacaklarını şaşırttı. Sessiz bir paniğe tutuldular. Yerdeki hasırları topladılar, yatakların üstüne attılar. Hepsi de sandığın dibine sığındılar. Orası zeytinin dibine, Recep'in bütün yaz gündüz uykularını uyuduğu kerevetin altına düşüyor. Daha az yağmur sızdırıyordu. Fakat çardağın kapısına karşı düştüğü içinde rüzgarın savurduğu bütün yağmur suları onlara kadar ulaşıyor, gömleklerini geçip eteklerine mıhlanıyor, bütün vücutlarını ürpertiler içinde bırakıyordu. Hasırın birini yataklarının üstünden aldılar. Bir ucundan Recep, bir ucundan Zeliş tuttu. Aralarına Rabiye ile anayı da alarak önlerine siper ettiler. Rabiye anası ile ablası arasına sokuldukça sokuldu. Çeneler çarpıyor, titriyordu. Şikayete dili varmıyordu. Babası 2-3 defa "Berekettir, berekettir, şerbettir bu" diye tekrarladığı için şikayete hakkı olmadığını sanıyordu. Çadırın içi göle döneceğe benziyordu bu gidişle. Bütün yaz çiğnedikleri taban toprağı beton gibi olmuştu. Su çekmiyordu. Tabanın çukur yerlerine doğru sızan sular birikmeye başladı. 5 dakika, 10 dakika, bir çeyrek yağmurun dinmesini beklediler. Dinecek gibi görünmüyordu. Gök gürültüleri hızlanıyor, çardağın içi sık sık şimşeklerle aydınlanıyordu. Recep bir koşu fırladı, dışarıdan zeytinin dibinden çapasını kaptı geldi. Dışarıda eşeği ile keçisinin çardağın gerisinde, zeytinin dibinde birbirlerine iyice sokulduklarını gördü. Tabanda Poyraz'dan Lodos'a doğru çarçabuk bir iki oluk açtı. Biriken suların böylelikle çardağın Lodos yönünden tarlaya doğru akmasını sağlamış oldu. Çarçabuk başka ne gibi önlem alabileceğini düşündü. Çardağın Poyraz yönüyle çatısının sığınabilecekleri kadar bir kısmını olsun örtebilirse o geceyi az ıslanarak geçirebilirlerdi. Ellerindeki iki hasırla bu işi görebileceğini düşündü. Çardak iskeletini tutan ağaç direkler arasında iki karış arayla gerilmiş kalın bakır tellere erguvan dalları örülerek kurulmuştu. Düşüncesini karısına açtı. Karısı, Zeliş, kendisi hasırın birini kavradılar. Önce Poyraz yönünde tabandan tavana doğru erguvan dallarının örgüsüne uyarak kapladığı kadar yeri bir de hasırla örttüler. Rebiş bir ara geldi, hasırın ucundan tuttu, yardım etmek istedi. Anası kızı kollarının altından tuttuğu gibi yatakların üstüne oturtuverdi. Bütün vücudunu yorganla sardı. Bir hayli uğraşıp bir hayli ıslandıktan sonra örgüyü tavana kadar ulaştırdılar. Hasır tavanı da iki karış kapattı. Çardağın o tarafında çok hafif bir hava değişikliği, sıcaklık fark ettiler. Rüzgar hasırın gerisine pek işlemiyordu. İlk iş olarak kapının karşısında kalan sandığı, yatakları hasırın gerisine çektiler. Sonra ağzı üstüne kapattıkları boş tütün küfelerinin üstüne çıkararak ikinci hasırla çardağın tavanını kapattılar. İşleri bittiği zaman memnundular. Kadın sandığı açtı, üst baş olarak yedekte neleri varsa çıkardı. İki ince yatağı kalın bir şilte haline getirip sandığın dibine yaydılar. Yorganlardan birine Recep, birine de Zeliş, anası Rabi'ye sarıldılar. Sırtları sandığa dayalı birbirlerine iyice sokuldular. Gene de neşeliydiler. Recep yıllarca önce bir tren yolculuğunu hatırlıyordu nedense. Üçüncü mevki bir kompartımanda 10 kişiydiler belki de. Böyle oturdukları yerde bütün yolcular birbirlerine sokularak geceyi geçirmişlerdi. Koridorlar yerlere yatan insanlarla doluydu. Şümendifer gibi dedi. Şümendiferlerde de hep böyledir. Vücutları ısınmaya başlamıştı az çok. Rabi'ye meraklandı. Nasıl? Babası 25 yıllık askerlikle yolculukla ilgili hatıralarını anlatmaya başladı. Ayda yılda bir canı konuşmak isteyen Recep anlattığı anlattı. Onlar küçük bir üçüncü mevki kompartımandaydılar şimdi. Eskişehir, Kütahya, Uşak gidiyorlardı. Yağmur bütün gece devam etti. Ertesi sabah güneş açtı, otların üstünde ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgarın da yardımıyla öğleye kadar kurudu. Tarla çamur içindeydi, adım atılmaz durumdaydı. 4-5 günden önce de içine girilmez gibi görünüyordu. Gece ertesi gün Urla'ya göç etmek için söz birliği etmişlerdi. Kadın sabahleyin göğü bulutsuz, güneşli görünce kocasına önce gece yağmurdan ıslanan öteberiyi güneşte kurutmalarını, ikindiye doğru taşınmalarını önerdi. Islak ıslak ne var ne yok sarıp sarmalamaya kalkarlarsa Urla'daki evlerinin daracık avlusunda kurutmaları günler isterdi.